bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Bozkır'daki Çekirdek, Kemal Tahir, Bilgi Yayın Evi, Ankara 1972, Nermin Gültekin, 1. Bölüm. Çatı. De bakalım 275 Malat İlyas, bura nere? Kutsal başkentimiz Ankara'dır öğretmenim. Ya siyim siyim yağan, ahmak ıslatandır öğretmenim. Güçlü bir esinti bu pisliği sürüp götürmezse ne olur? Çoğa varmaz bütün ateşler söner. Taş toprak, mal da var, adam odun birbirine karışır. Ulan aferin Malak İlyas. Şimdi biri baksın da 319 namı katmaca bunun ne demeye geldiğini bize açıklasın. Beklemekteyiz, bekledik, bilemedi. Çünkü dinlemedi. Çabalamaktaki 404 Selim Aktay'ın kuyruğuna kağıt iğneleye. Kıyametin cıvığı demektir akılsız atmaca. Sırıtmayalım, sınıftayızdır, kişnemeyelim, toplum bilim dersidir bu. Somurtkan herif aklından geçirdiklerine gülecek yerde suratını büsbütün astı. Çok uzun boylu, kamburca, kara kuruydu, kılıksızdı. Ulus meydanının zafer anıtı karşısında, ahmak ıslatanın altında, kafası dik duruyor, bir çalım Don Kişot'a benziyordu. Lise kasketli bir kız herifin bileklerindeki kelepçeyi, yanındaki silahlı jandarmayı görünce ürktü. Bunu güzelliğine yaraştıramamış olmalı ki göğüslerini hışımla gerdi. Her adımda topuklarını yarı çevirerek ak yağmurluğuna sıkıca sardığı kalçalarını anaç bir ustalıkla çalkalaya çalkalaya uzaklaştı. Kelepçeli herif okula gitme saatinin çoktan geçtiğini düşünmüş, lahevle anlamına başını sallayarak anıta dönmüştü. Anıtın gülle taşıyan köylü karısı da ahmak ıslatana metelik vermiyordu. Suratının çatkınlığı sırtındaki 15'lik merminin ağırlığından değil, angaryanın yüzyıllardır bitmek bilmemesindendi. Bu nasıl Batı uygarlığı, efendim Atatürk'üm, sen atlısın avrat yaya, beygirin taşıyacağı yükü de ona vurmuşuz. Bir gün öğretmenler odasında yaptığı bu şakayı yargıda fizikçi Bayan Karakoyun suça delil göstermişti. Sayın Başkanım, kutsal varlıklarımızla yerli yersiz eğlenirdi felsefeci arkadaşımız. Söz gelimi rejim, büyükler aile düzeni. Herif bu kez sırıttı. Ağır ceza başkanı Bay Yunus terleyip oturtmasaydı, fizikçi Bayan Karakoyun'la yakışıklı jimnastik öğretmeni Bozkurt'u okulun ayak yolunda öpüşürken gördüğünü anlatacak mıydı? Biri karısına, öteki kocasına söylerim diye korkup düzenlediler bu komünist iftirasını. Diyecek miydi? Başkan, niçin sana düşmanlık etsin arkadaşların? Evine de onlar koymadı ya bu şiir kitaplarını. Saygı isterim yargı yerine. Ne var gülecek? Diye elini kürsüye vurmuştu küt küt. Ne mi var? 2 yıl ağır hapis, 2 yıl sürgün. Ne kadar sevdiğimizi ancak cezaevinde anladığımız 23 yıllık öğretmenliğin tantuna gidişi. Daha nossun 275 Malak İlyas, nossun ha? Islandın hocam. Islandık evet, bir sığınak bulmalı. Yitirir ayı bizi. Ayı trendi unuttuğu matarasını aramaya giden ikinci muhafızdı. Karşıya geçelim, oradan gelecek nasılsa. Tamam. Saçağı altına sığındıkları yapının kapısı açıktı ama girip çıkanı, odadan odaya gidip geleni yoktu. Hoca içerisinin temizliğini önce beğendi, sonra yadırgadı. Bu temizlik neden ürkütücü, insansızlıktan mı diye düşünürken tabelayı görüp meseleyi anladı. Ahmak ıslatandan kurtulmak için tek partinin genel sekreterlik çatısı altına sığınmışlardı. Burası mebus milletvekili Saylak Fabrikası'ydı. Devletin en yüksek sırları gibi bu garip üretiminde gizliliği olmalı. Kapılarında, dolaplarında ikişer üçer kırmızı ay çakılıdır bunun. Girip çıkanı, gezip dolaşanı o yüzden yok. Kara şemsiyeli, kara yağız adam hızla yaklaştı, geçti, duraladı, döndü. Nedir, narıyor burada bu? Hoca, kara yağız adamın bakmadan kelepçeyi nasıl gördüğüne şaştı. Kelepçeli adam geçirilir mi buradan? Hastaneye. Höst, yatacak. Höst dedim. Bura nere ayı? Götür ne cehenneme gidecekse yıkıl. Matarasını unuttu arkadaş. Daha söylüyor, götür dedim, defol. Arkadaşını kaybetmek korkusuyla ne yapacağını şaşıran muhafızını hoca kolundan çekti. 5-10 adım sonra dönüp baktı. Karayağız adam parti genel sekreterlik binasının paspasında ayaklarındaki ahmak ıslatanı silmeye çalışıyordu. kara şemsiyesini kapattığı için birden küçülmüş, parmak kadar kalmıştı. Öyleyken kasılarak içeri girmesini hoca beğendi. Yürekli adam, helal olsun bu kızgınlık Tosun'a. Tosun büyür, öküz olur. Kara kaplı kitabın yazdığı doğruysa, dünyayı boynuzunda gezdirecek yiğitlerden biri de bu. Tek partinin genel sekreteri, arkası pencereye dönük oturmuş, önündeki boş kağıda canından bıkmışların acılı bakışlarıyla dalmıştı. Bir yandan sağ diz kapağındaki romatizma sızısını kolluyor, bir yandan özenerek sivriltilmiş kurşun kalemleri canlıymışlar da kımıldanacaklarmış gibi garip bir ürküntüyle gözetliyordu. Kapı vuruldu. Gel demesine kalmadan kara giyimli, kara yağız adam girdi. Merhaba. Oo, yalnız dediler, inanmadım. Tombul ellerini saçsız başından geçirdi. Milli şefin portresi altındaki koltuğa oturdu. Genel sekreterin açıp önüne sürdüğü kutudan bir akide şekeri aldı. Gitmiyor musun meclise? Hayır, genel sekreter Karayağız milletvekilini süzdü. Canın sıkılmış bir şeye senin. Önemi yok, çenesiyle telefonu gösterdi. İzin verir misin? Rica ederim. Karayağız milletvekili telefonu çekti, birine çiftlik bağışlıyor gibi kasılarak numaraları çevirmeye başladı. Tek partinin ileri gelenlerindendi. Orta Anadolu'da geniş toprakları vardı. Hukuku bitirmiş, İsviçre'de doktora yapmıştı. Fransızcayı ana dili gibi konuşur. Yunus'tan Nazım Hikmet'e kadar bütün büyük şairlerin en iyi şiirlerini ezberden okurdu. Doğduğu bölgenin tarihinden, ekonomisinden, toplumsal özelliklerinden, gündelik politikada pratik sonuçlar çıkarmasını başarıyordu. Partide gördüğü saygı, vekil olmak için şunu bunu dirsekleyip çelmelemeye kalkmamasındandı. Dilediği yerde kendisini hiç zorlamadan, %100 batılı göründüğü doğma büyüme İstanbullu gibi konuştuğu halde, dilediği yerde taşralılığa, kendi deyimiyle kaba Türklüğe vurur, böyle yapmakla zekasını, daha doğrusu kurnazlığını yeterince gizlediğine inanırdı. Alo, kimsin? Sen misin komutan? Sensin. Ya ben kimim? Sesimi aldın. Demek unutulmamışız, sağ ol, var ol. Kız iyidir, ellerini öper. Oğlan da ellerinden öper. Hanım iyidir, gayet. Biri bak, şimdi neredeyim, niçin telefon etmekteyim? Bilemedin. Biz o yollardan vazgeçeli, hani iyi. Basar mısın iş üstünde? Bizi basacak zap diye daha doğmadı anasından koçum. Genel sekreter gülümsedi. Her zamanki resmi çiziyordu. Bir uçsuz bucaksız bozkır. Ortasında çırılçıplak umutsuz bir ağaç. Sayın genel sekreterim, yanındayım. Saygı kolay. Milletvekili arkadaşlar senden şikayetçi. Aman ya, ve de haklılar. Aman ki nasıl? Ana caddelerde kelepçeli serseriler görülmeye başlamış gene. Nerede mi? Genel sekreterliğimizin tam önünde. Hayır, yürür vaziyette değil, çatı altına sığınmış. Yok, devenin başı. Bir de jandarmasız mı olacaktı? Ne alt ettiklerini ne bilirim ben. Tam sırasında yetiştim, az kalsın telefon ediyorlardı jandarma genel komutanına. Bu kez bana bağışladılar. Aman gözümüzü açalım, şart olsun boylarız dersimi. Evet, devreye çıkart, dolaşsın teresler. İşleri ne? İyisi gece götürüp getirmeli. Olmazsa geçirmemeli ana caddelerden. Rica ederim, ödevimiz. Aslında minnet genel sekreterimize. Sağ ol, var ol. Telefonu kapatıp göz kırptı. Aklı başından gide yazdı herifin. Tanırsın eski emniyetçilerden. Bağladılar kuyruğuna tenekeyi. Çok içiyormuş. İçer amma burnuna mı, ağzına mı? 3 gün 3 gece çeksin kafayı, sanırsın ki camiden geliyor. Profesör milletvekili haber veren hademeyi iterek girdi. Merhaba, vay efendim, ne zaman döndünüz geziden? Karayağız milletvekili elini uzattı. Dün. Ya biz neden duymadık? Karşılık beklemeden genel sekretere sordu. Hayrola, beni aramışsın. Paşa mebus görüşmeye gelecek. Bulun istedim. Neymiş derdi? Bilmem, istasyondan telefon etti, berberden. Profesör milletvekili de iri kıyımdı. Milli şefin gören gözü, dinleyen kulağı, söyleyen dili sayılıyordu. Oturdu, göbeğini dizlerinin üstüne yerleştirdi. Cigara çıkarırken pencereden baktı. Ahmak ıslatanın ötesinde başkent eski gazetelerin boyası uçmuş fotoğrafları gibi silik görünüyordu. Suratını asarak paketi Karayağız milletvekiline uzattı. Sağ ol, şeker yiyorum. Gittin mi dün gece Macarların kokteyline? Uğradım şöyle bir. Atabilmişler mi üstlerinden Stalingrad yenilgisinin sersemliğini? Yok. Ya seninkiler nasıl? Irkçı Turancı yiğitler. Profesör belli belirsiz ürktü, gülümsemeye çalıştı. Vaktiyle sizindiler, bizim mi oldular şimdi? Bizim sizin, nasıllar? Betbeniz kül, dil diş kitlenmiş, bitik, aralıksız toplantı yapıyorlarmış geceleri. Savaşı kazanmanın yolunu göstermek için mi Hitler'e? Şakayı bırak, çok sıkıştırıyormuş Alman elçiliği. Ne diye? Bir şeyler yapın, zorlayın hükümetinizi, fırsatı kaçırdınız mı yandınız diyorlarmış. Neymiş kaçırılacak fırsat? Kafkasya'dan savaşa girmek. Biz, evet, eğer baskıya dayanamazlar da gösteriye mösteriye kalkışırlarsa, kapıya bakarak sesini alçalttı. Korkarım Hitler'den önce bizim başvekil yuvarlanır teker meker. Yok canım, deli mi bunlar? Bizim Enver'le Talat deli miydi? Neden tehlikelidir yabancılarla o kadar içli dışlı olmak? Farkına varmadan aşmış bulunursun bağımsızlık çizgisini. Dizginler elinde sanıp asılırsın. Küt düşersin sırt üstü. Kıs kıs güldü. Kokteylde ağzını bıçaklar açmıyordu bizim başvekilin. Ne yapalım, söyledik vaktiyle. Bunlar şuradan buradan gelmiş döküntü. Dünya tutuşsa içinde hasırları yok dedik. Dinlemedi, yüz verdi tereslere. Politikada gereğinden çok güven aradın mı hapı yutarsın. Evet, var mı bana yan bakan diye efelenen adamın ödü kopuyormuş Milli Eğitim Bakanı'ndan. Amma yaptın ha. Benim bildiğim milli şef solda sıfırım diyenden başvekil çıkarmaz. Vallahi ben o inançta değilim. Bugünün gözde işi eğitim. Gözde vezir, eğitim bakanı. Adamlarını yerleştirdi kilit noktalarına. Bakanlığı gerektiği zaman kendi yararına kullanmak niyetinde, diyorlar. Köy enstitülerinde yetiştirdiği öğretmenlerle önce halk odalarını sonra halk evlerini tutacak. Aşağıdan yukarı partiyi ele geçirmeye çalışacak, diyorlar. Karayağız milletvekili gözlerini kısarak sordu. Ne dersin genel sekreter? Genel sekreter bir başka kağıda bir başka bozkır resmi çiziyordu. Birisine çok acımış gibi içini çekti. Ne kadar tehlikelidir verilenle alınanı birbirine karıştırmak. Vekil baba bilmem ne baba. Türkü çağırtır mı öğrencilere adam? Osmanlı'nın her zaman babası tektir. İkincisi babalıktır ki hiç gelmez güvenmeye. Duyduğum doğruysa sol demeye başlamışlar adamcağıza şimdiden. Yakında komünist diyen vicdansızlar çıkarsa hiç şaşmam. Profesör elini kesinlikle salladı. Çıktı bile çoktan. Sadece Eğitimciler Bakanlığı solda sıfıra, enstitüleri onun çömezi kesilen eski arkadaşları ilk öğretim genel müdürüne kaptırma aptallığını sindiremediler bir türlü. Suçun kendi tez canlılıklarında olduğunu kabul etmiyorlar. Mihverin yeni dünya düzenini yıkılamamacasına kuruldu sanıp gençlik kolları örgütlemeye kalkmak aptallıktı. Köy öğretmen okullarından çıkacakları köy gençlik kollarına başkan yapacaklardı. Bakanlığın ileri gelenlerinden biri anlatmıştı bana o zamanlar. Giydirirsin ketenden birer kilot pantolon, hamderiden birer çizme. Takarsın bellerine birer küçük kasatura. Kollarını doldurursun kırmızı bol rütbe şeritleriyle. Kapelalarına takarsın kurt kafalarını, kartal başlarını, dediydi. Böyleymiş İspanya'daki köy öğretmenleri, imtiyazlıymış hepsi. Hem de Franco'dan değil, Napolyon savaşlarında gösterdikleri vatanseverlikten kalmaymış bu imtiyazlar. Franco rejimi önce aylıklı orduya, sonra kiliseye, daha sonra da köy öğretmenlerine dayanıyormuş. Bizde tarihsel geleneği de var, dediydi herif. Eskinin tımarlı sipahisi, devletin köyde çekilmiş kılıcıdır diye kasıldıydı. Genel sekreter gözlerini kırpıştırarak profesörün laf dokundurup dokundurmadığını anlamaya çalıştı. Onun da yüreğinde bir zamanlar böyle bir Nazi aslanı yatıp kalkmıştı. Hitler'in kazanma umudu kalmayalı bir başka aslan almıştı yenik düşenin yerini. Ziya Gökalp merhumun halka rağmen aydınlar despotluğunu getirecek Alaturka bir aslan. Çok değil, batıda okumuş 35-40 milletvekili uydurmak. Aşırı sağcılarla kavşamış kuvayı milliyecileri birbirine düşürüp partiyi ele geçirmek. Yarım yüzyıldır pusuda hiç tehlikesi olmayan böyle bir fırsatı bekliyordu. Ellerini birbirine sürdüğünü fark edince ürkerek durdu. İçinden geçenleri karşısındakilerin fark edip etmediğini soluğunu tutarak araştırdı. Profesörle Karayağız milletvekili bu geçitte kimlerin düşüp kimlerin kalacağını kestirmeye dalmışlardı. Kapının vurulduğunu duymadılar. Hademi içeri girince suçüstü yakalanmış gibi ürktüler. Paşa mebusu görünce hemen ayağa kalktılar. Paşa mebus genel sekreterle yalnız görüşmeyi tasarladığı için belli belirsiz duraklamıştı. Karayağızdı, ortadan uzuncaydı, tıknazdı. Ömrü her yeni durumda hak ettiğinden fazlasını almaya çabalamakla geçmişti. Onun da hesabı hiçbir şey tehlikeye atmamaktı. Gerçekten hak ettiklerini hep bu yüzden kaybetmişti. Rahatsız etmedim ya, rica ederim. Genel sekreterle Karayağız milletvekili ellerini gevşek uzattılar. Profesör tersine yürekten sevgisini anlatmak istiyormuş gibi paşanın gövdesini birkaç kere salladı. Uğrayacağınızı öğrenince vazgeçemedim görüşmek zevkinden paşacığım. Genel sekreter ebedi şefin portresi altındaki koltuğu gösterdi. Buyurun, nasıl olsun kahveniz? Ötekine döndü. Biz de içeriz değil mi? Profesör tekrarlıyordu. Aslan gibisiniz paşacığım, demir gibi. Acele cigara verip ateşe tuttu. Biz yaşlanıyoruz. Siz maşallah gençleşiyorsunuz. Paşa sevinecek oldu. Milli şefin portresine gözleri ilişince hemen somurttu. Resimdeki bakışlar aklından geçenleri okuyormuş gibi her zaman yüreğini ürpertiyordu. Nasıl ödeneceğinin yolu bir türlü bulunamamış ağır bir borcun tedirginliğiydi bu. Kendisi generalken bir iki albaylıktan gelip şef olmuş, İzmir suikasti sırasında da canını bağışlamıştı. Bunun böyle olduğunu bir kabullense her şey düzelecek, çekişme falan da kalmayacaktı. Ahmak ıslatanın camlardaki hışırtısı içerinin cigara soluklarına karışıyordu. Genel sekreterin önündeki kağıtta uçsuz bucaksız bozkır. Bunun ortasında çorağa teslim olmuş gibi cılız dallarını iki yana açmış tek ağaç. Kalan yaldız çerçeveli portrelerinde ebedi şefle milli şefin oturanları makasa almış araştırıcı bakışları. Başıma çok garip bir iş geldi İstanbul'a bu gelişimde. Paşa mebus biraz bekledi, yavaştan öksürdü. Pazar sabahı yani dün sabah evde oturuyordum. Kapı çalındı, üç kişi. Kılıksız üç herif, içeri girer girmez ayağıma kapanmazlar mı? Paşa ayarlayamadığı sesinin konuştukça artan boğukluğunu önlemek istemiş, herkesi neden kabul etmediğini, bunların nasıl yanlışlıkla içeri alındığını anlatmaya girişmişti. Genel sekreter gözlerini kısıp başını sağa sola bükerek çizdiği resme bakıyor, can sıkıntısıyla bıyıklarını dişliyordu. Profesörün her şeyi yukarıya yetiştirdiğini bilmez mi bu adam? Bilirse neden kısa kesmez? Bir an araya girip sözü konuya getirmeyi düşündü. Dişlerini sıkıp kendini tuttu. Kurtuluş Savaşı'nın başında en büyük üç kuvayi milliyeciden biriydi Paşa Mebus. 1939'da yeniden milletvekili seçilmiş, kısa bir süre önemli bir yere de getirilmişti. Fakat İzmir suikastinde asılma tehlikesi atlatması, yıllarca gözaltında tutulup yazdığı anılarla bazı belgeleri ele geçirmek için evinin birkaç kere basılması, her çeşit arkalamayı bugün bile tehlikeli kılabilirdi. Vaktiyle İttihad-ı Terakki'de beraber çalışmış olmaları, durumun nezaketini büsbütün artırıyordu. Tanık önünde konuşmak istemesi de bundandı. Kes artık birader, patavatsızlık olur ama. Eskiden beri %100 gerekli değilken birine pusu kurmayı sevmiyordu. Bir değnek çizdi, iki ucunu karaladı. Epeydir memleketin kaderini etkileyecek politika gücüne sahipti. Yıllardır özlediği güvene, kendisini kendi gözünde yüceltecek onur çizgisine bu güçle ulaşacağını ummuş, genel sekreterlik masasına oturduğu an yanıldığını anlamıştı. Beceremedi, kovuldu diyecekleri korkusuyla kıvranıyor, her geçen gün biraz daha kalleş, biraz daha ödlek olduğunu seziyordu. Oysa buraya gelebilmek için nelere katlanmış, ne bataklıklara isteyerek gırtlağına kadar gömülmüştü. Kağıt kalem bulur bulmaz çizmemezlik edemediği uçsuz bucaksız bozkır, hayatı ortasına diktiği umutsuz tek ağaç da kendisiydi. Paşa mebusla beraber geçmiş ilk gençlikleri, sonraları gülünç bir hale gelmiş de olsa, ülkeye benzer cici bir şeye şöyle böyle bir sürünmüştü. Omuz omuza atlatılmış tehlikelerin anılarıyla birbirlerine bağlı olmaları gerekti. Oysa araya giren olaylar anıları bile ayırıcı hale getirerek bütün bağları koparmıştı. Bu olayların içinde en yakın dostları ele verip ölüme yollamak, en kutsal inançları, en iri yeminleri, mini mini çıkarlar, sefil korkularla çiğnemek gibi hiçbir özür kırıntısı taşımayan büyük alçaklıklar vardı. Bunların pişmanlığı öteki anılar gibi zamanla uzaklaşıp hafifleyecek yerde, karşı durulmaz yaşlılığın sinirlere verdiği güçsüzlükle büsbütün ağırlaşıp göğsüne çöküyordu. Ben çekiyorum geceliği, herifler çekiyor, yırtıldı yırtılacak. Vaktiyle şu kadar altına çıkmış sadakor entari, pazarda bulunsa önemi yok, yemin istiyorlar bizden. Aslını bilmediğim bir iş yapmak için yemin edecekmişim. Olmaz öyle şey diyorum, kurtulamıyorum. Baktım elden gidecek bizim sadakor entari. Paşa mebusun biraz alay karıştırıp aklı sıra olayın ağırlığını azaltmaya çabaladığı belliydi. Birden paşalığı üstünden düşmüş, köylülüğü meydana çıkıvermişti. Genel sekreter kendini küçülterek beladan sıyrılmaya çabalayan köylü kurnazlığını iyi tanıyordu. Kendisi de paşayla profesör gibi köylü aslındandı. Okumuşlar, yabancı dil öğrenmişler, sırasında insanların ölüm kalım sorumluluğunu yüklenmişlerdi. Ama hiçbiri köylülükten kurtulamamıştı. Aşırı sevince, mal hırsına, kızgınlığa, hele korkuya kapıldığımız zaman Çamaşırlarımızı suratlarımızın aydın yontulmuşluğunu bir yana iterek bütün güçsüzlüğü, kuşkuları, kıyıcılığıyla dışarı uğrar köylü kurnazlığımız. Bilmem nerede gece konduları varmış, yıkıyor belediye. Önlememi yalvarmaya gelmişler. Profesör deminden beri elinde tuttuğu kibrit çöpünü kutuya hışımla vurup kırdı. Bununla hay Allah müstakını versin paşa, bu muydu bir saattir gevelediğin demek istemişti. Genel sekreter iki ucu pis değneği başına kıçına iki eğri çekip kotra tepiknesine çevirdi. Direği dikip donattı, köpüklü iziyle engine saldı. Eski arkadaşı Fıkara Paşa mebusa kurduğu pusuyu bir türlü sonuna kadar merdane götürememiş, yarı yerde telaşa kapılmaktan gene kurtulamamıştı. Adam olmayacaktı vesselam, suratını asmaya çalışarak, hikayeciliği atamıyorsun üstünden kaltaban seni diye biraz kasıntıyla yalandan azarladı kendini. İttihat Terakki Genel Merkezi'nin kanlı işlerinde keyfeyi belli belirsiz küçük efendiden, Kara Kemal'den yana eğerek hep iki yönlü oynamıştı. İmparatorluk çökünce Kafkasya'da iddiaçılara mı Mustafa Kemal'e mi çalıştığını artık kendisi bile kestiremiyordu. Efendisi Kara Kemal'i ölüme götüren İzmir suikastı sırasındaysa kimin yanında bulunması gerektiğini seçmek için sadece aşırı aptal olmamak yeterdi. Biraz kederli ama gene de kurnaz gülümsedi. Söz verdiniz paşa baba, evimizi başımıza yıkacaklar. Söz verdin, şuradan bir telefon, ayaklarınızı öpeyim diye üsteliyor herif. Anlatamıyorum böyle işlere karışmak istemediğimi. Kanuna karşı yapılamaz bir şey diyorum. Üzülmeyin, bırakın yıksınlar, verin bir dilekçe Büyük Millet Meclisi'ne, gerisi kolay diyorum. Birinin babası mı amcası mı benim kol orduda çavuşmuş. Hiç saptı olmuyor. Derken dizüstü yere çöküp kafasını yumruklayarak avaz avaz ağlamaya başlamaz mı? Şaşırdım. Yanına çömeldim, yalvarıyorum. Komşular ne der arkadaş, benim durumum göründüğü gibi değildir. Bağırma be adam, yaz dilekçeni diyorum. Gürültüden bizim kadınlar da ürktü. Kapıyı yumruklamaya başladı. Herif büyürüyor. Bir telefon paşa baba, ya telefon et ya çek vur. Baktım kurtuluş yok, uzatmak daha kötü. Anlıyorsunuz değil mi rezilliği? Paşa mebus durup karşılık bekledi. Dünyada hiçbir canlı yaratık kalmamış gibi uzayıp giden sessizlik gerçekten kıyıcıydı. Sonra açtınız telefonu, durumu anlattınız valiye. Kanuna karşı gelinmez biliyorum dediniz. Benimki rica, bir yolu bulunur mu dediniz. Hay hay, emredersiniz dedi vali. Paşa gözlerini alabildiğini açarak çenesi biraz sarkık, profesör milletvekiline baka kalmıştı. Herifler gidince tedirgin oldunuz. Böyle işlere karışmanızdan ters anlamlar çıkarılabilirdi. Valiyi aradınız, niyetiniz durumu açıklamak. Bulamadınız, düştünüz ardına. Üç yere telefon ettiniz, ancak dördüncü de yakalayabildiniz. Biraz safçadır bizim İstanbul valisi. Gecekondu sözünü duyunca bitirmenize meydan bırakmıyor. O mesele tamam, başka emriniz diyor. Bir türlü anlatamadınız meseleyi. Yukarıya nasıl duyurulacağını, oranın nasıl anlamlandıracağını düşünerek sıkıldınız. Paşa sıçrayıp kalkacakmış gibi koltuğun iki yanına dayanarak yarı doğrulmuştu. Allah Allah, duyuldu demek. Ötekiler duyulmaması hiç mümkün mü anlamına bakıştılar. Dediler mi bir şey, sıkıldı mı canları sakın? Hayır, emin misiniz kardeşim? Elbet, anlatırken yanındaydım çünkü. Ne buyurdular, rica ederim kelime kelime tekrarlayabilir misiniz? Profesör söyleyeceğinin önemine yaraşır bir kasıntıyla kabarıp gözlerini tavana dikti.